Ayrım 4. İlk ders günü büyük bir telaş yaşanıyordu. Todd ve Neil aceleyle banyoya girip çıkıyor, rekor sürede giyinmeye çalışıyorlardı. Küçük sınıftakiler neredeyse atlarını işeyecekler. Öyle gergin görünüyorlar ki, diye güldü Neil suratına su çarparken. Ben de gerginim, diye itiraf etti Todd. Endişelenme, dedi Neil. İlk gün hep zorlu geçer. Ama üstesinden geliyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama geliyoruz. Hazırlıkları biten oğlanlar koşarak kimya binasına gittiler. Keşke bu kadar uyuyup kahvaltıyı kaçırmasaydık, dedi Neil. Açlıktan karnım gurulduyor. Benim de, dedi Todd. Laboratuvara girerken. Knox, Charlie, Cameron ve Mix daha önce gelmişlerdi. Laboratuvarın ön tarafında saçları dökülmüş, gözlüklü bir öğretmen dev gibi ders kitapları dağıtıyordu. Bu kitaptaki ödevlerin yanı sıra, dedi sert bir sesle, hepiniz proje listesinden 3'er deney seçeceksiniz ve 5 haftada bir rapor vereceksiniz. Birinci bölümün sonundaki ilk 20 problemin çözümlerini yarına istiyorum. Bir yandan öğretmeni dinleyip, bir yandan kitaba bakan Charlie'nin gözleri büyüdü. Knox'a duyduklarına inanamıyormuş gibi baktı. Diğerleri de dehşetle başlarını salladılar. Kitaptan ya da öğretmenin söylediklerinden etkilenmiş görünen tek kişi Todd'du. Öğretmen konuşmasına devam ediyordu. Ancak herkes ilk 20 problem sözcüklerine takılıp kalmıştı. Sonunda zil çaldı ve kimya laboratuvarlarındaki herkes Bay McAllister'ın sınıfına koştu. Belki de eğitim tarihindeki İskoç aksanlı tek Latince öğretmeni olan McAllister hiç vakit kaybetmeden konuya girdi. Öğrencilere kitapları dağıtıp söze başladım. İsimlerle başlayacağız. McAllister sınıfın içinde dolaşarak Latince sözcükleri tekrarlarken sınıftakiler de onun söylediklerini kaçırmamaya çalışıyorlardı. 40 dakikalık ezberden sonra McAllister durup ayağa kalktı ve sınıfa baktı. Yarın bu isimlerden sınav olacaksınız. Ödeviniz bu. Ardından tahtaya döndü. Sınıfta homurtular başlamıştı. McAllister ikinci bölüme başlamadan önce çalan zil imdatlarına yetişmişti. Bu adam delirmiş. Bunları yarına kadar öğrenmem mümkün değil, diye söylendi Charlie. Endişelenme, dedi Mix. Ben size sistemini öğretirim. Bu gece beraber çalışırız. Hadi, matematik dersine geç kalmayalım. Hagar'ın sınıfının duvarlarını matematik panoları süslüyordu. Kitaplar da sıralarda hazır bir halde onları bekliyordu. Trigonometri günü gününe çalışmayı gerektirir, dedi Hagar. Ödevini yapmayanın final notunu bir not düşürürüm. Beni bu konuda sınamamanızı öneririm. Şimdi kim kosinüsü tanımlamak ister? Richard Cameron ayağa kalktı. Kosinüs bir açı ya da yayın bütünleyicisinin sinüsüdür. Açıyı tanımlayacak olursak... Hagar ders boyunca sınıfı soru bombardımanına tuttu. Eller havaya kalkıyor, öğrenciler robot gibi kalkıp oturuyor, yanıt veriyor, yanlış yaptıkları zaman sertçe azarlanıyorlardı. Zil çaldı ama aradan asırlar geçmişti sanki. Şükürler olsun, diye mırıldandı Todd kitapları toplarken. Bir dakika daha dayanamazdım sanırım. İhtiyar Hagar'a alışacaksın, diye teselli etti onu Mix. Temposuna bir kez ayak uydurdun mu sıkıntı çekmezsin. Çok gerideyim ama, diye sızlandı Todd bir sonraki ders için sınıfa doğru yürürlerken. İngilizce sınıfında yerlerine oturup kitaplarını masaya bırakana kadar da başka hiçbir şey söylemedi. Yeni İngilizce öğretmeni gömlek giymiş, kravat bağlamıştı. Ama ceketi yoktu. Sınıfın ön tarafında oturuyor, camdan dışarı bakıyordu. Oğlanlar yerlerine yerleşip beklediler. Birazcık gevşemek ve son birkaç saatin baskısını üzerlerinden atmak için fırsat bulmuşlardı. Bu nedenle yeni öğretmene minnet duydular. Keating camdan dışarı bakmaya devam etti. Bir süre sonra sınıfta huzursuzca kıpırdanmalar başladı. Sonunda Keating ayağa kalktı, eline bir çubuk aldı ve sıraların arasında bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. Durup oğlanlardan birinin yüzüne baktı. "Utanma," dedi kızaran çocuğa. Dolaşmaya devam etti. Bir yandan da sırayla herkesin yüzüne bakıyordum. "Huhu," dedi Todd Anderson'a bakarak. Ardından Neil Perry'e doğru yürüyüp tekrarladı. "Huhu." "Ha!" Elindeki çubukla boş olan eline vurdu ve hızlı adımlarla sınıfın ön tarafına doğru yürüdü. "Pırıl pırıl genç beyinler," diye bağırdı. Gözlerini sınıfta gezdirip çubuğunu sallayarak. Birden zıplayarak masanın üzerine çıktı. Yüzünü sınıfa döndü. "Hey reis, bizim reis," dedi enerjik bir şekilde etrafına bakındı. "Bunun nereden olduğunu bilen var mı?" "Kimse bilmiyor mu?" Çıt çıkarmadan duran çocuklara insanı delip geçen bakışlarla baktı. Kimse elini kaldırmıyordu. "Genç arkadaşlarım," dedi. "Bu dizeler Walt Whitman adında bir şair tarafından Abraham Lincoln için yazılmıştır. Sınıfta bana Bay Keating ya da Hey reis, bizim reis," diye seslenebilirsiniz. Masadan aşağı atladı ve yeniden sıraların arasında dolaşmaya başladı. Bir yandan da konuşuyordu. "Bundan sonra bir süre dedikoduya malzeme olacağıma göre size kendimi anlatayım. Evvel zaman içinde ben de bu okulun öğrencisiydim. Ama hayır, o zamanlar böyle karizmatik bir kişilik değildim. Yine de eğer benim yöntemlerimi uygularsanız başarılı olabilirsiniz. Arka taraftan kitaplarınızı alın da birlikte onur salonuna gidelim." Elindeki çubuğu işaret etmek için kullanan Keating kapıya doğru yürüyüp dışarı çıktı. Öğrenciler sessizce oturuyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. "Onunla gitsek iyi olur," dedi Neil, sınıfın arka tarafına doğru yürüyerek. Diğerleri de onu izlediler. Birer kitap aldılar, diğer kitaplarını topladılar ve meşe kaplı onur salonuna yöneldiler. Burada en son müdür Nalan'ı beklemişlerdi. Onlar içeri girerken Keating salonda dolanıp duruyordu. Ta 1800'lere dek uzanan sınıf resimlerinin asılı olduğu duvarları inceliyordu. Raflarda ve cam dolaplarda ödüller ve hatıra eşyalar diziliydi. Herkesin yerine oturduğunu gören Keating sınıfa döndü. "Bay," dedi elindeki listeye bakarak. "Pete." "Talihsiz bir isim. Ayağa kalkın Bay Pete." Pete ayağa kalktı. "Kitabınızın 542. sayfasını açın Bay Pete ve bize şiirin ilk dörtlüğünü okuyun." Pete kitabın sayfalarını çevirdi. "Bakirelere zamanı iyi değerlendirsinler diye." "Bunu mu?" "Evet, onu," dedi Keating. Sınıftakiler yüksek sesle güldüler. "Peki efendim," dedi Pete. Genzini temizledi. "Topla gül goncalarını toplayabilirken. Zaman uçup gidiyor. Bugün sana gülümseyen çiçekler, yarın solu veriyor." Pete durdu. "Topla gül goncalarını toplayabilirken," diye tekrarladı Keating. "Bu duygu için kullanılan Latince terim carpe diem'dir. Herkes bunun anlamını biliyor mu?" "Carpe diem," dedi. Latince'de çok başarılı olan Mix. "Günü yaşa demektir." "Çok güzel Bay Mix." "Günü yaşa," diye tekrarladı Keating. "Şair bu dizeleri neden yazmış?" "Çünkü acelesi varmış," diye seslendi bir öğrenci arka taraftan. Diğerleri güldüler. "Hayır, hayır, hayır. Yazmış çünkü hepimiz solucanlara yemiz çocuklar," diye bağırdı Keating. "Çünkü hepimiz sınırlı sayıda ilkbahar, yaz ve sonbahar yaşayacağız. İnanması güç ama bir gün hepimiz soluk alıp vermez olacağız. Soyacağız ve öleceğiz. Söylediklerinin etkisini artırmak istercesine bir an durdu. "Ayağa kalkın," dedi. "Ve 60 ya da 70 yıl önce bu okulda okuyan oğlanların suratlarına dikkatle bakın. Korkmayın, gidip bakın." Oğlanlar ayağa kalkıp onur salonunun duvarlarında asılı sınıf resimlerine doğru yürüdüler. Geçmişten kendilerine bakan genç adamların yüzlerini incelediler. "Sizden bir farkları yok, değil mi? Tıpkı sizde olduğu gibi onların da gözlerinde umut var. Onlar da başlarına çok güzel şeylerin geleceğine inanıyorlar. Tıpkı birçoğunuzun inandığı gibi. Peki o gülümsemeler nerede şimdi? O umutlara ne oldu?" Oğlanlar fotoğraflara bakıyorlardı. Yüzlerinde ciddi ve düşünceli bir ifade vardı. Keating çocukların arasında dolaşıyor, sırayla fotoğrafları işaret ediyordu. "Çoğu aslında hayatını biraz olsun kendi istediği hale getirebilecek durumdayken, bunu yapmak için iş işten geçinceye kadar beklemedi mi? Başarı denen tanrıyı kovalarken gençlik düşlerini feda etmedi mi? Bu adamların birçoğu yabani çiçeklere gübre oldu. Ancak çok yakından bakarsanız çocuklar, onların fısıldadıklarını duyabilirsiniz. Haydi, yaklaşın, eğilin. Duyabiliyor musunuz?" Oğlanlar hiç ses çıkarmıyorlardı. Bazıları tereddüt ederek fotoğraflara doğru eğildi. "Carpe diem," diye fısıldadı Keating. Ardından yüksek sesle, "Günü yaşayın, hayatlarınızı olağanüstü kılın," dedi. Todd, Neil, Knox, Charlie, Cameron, Mix, Pete ve diğerleri duvarlardaki resimleri inceliyorlardı. Dalıp gitmişlerdi. Düşüncelerini münasebetsiz zil bördü. "Esrarengiz," dedi Pete kitaplarını toplarken. "Ama farklı," dedi Neil düşünceli bir tavırla. "Ürkütücü," diye ekledi Knox, hafifçe ürpererek salondan çıkarken. "Sizce bizi bunlardan sınav yapar mı?" diye sordu Cameron. Kafası karışmış gibiydi. "Yapma Cameron," diye güldü Charlie. "Hiçbir şey anlamadın mı?" Öğle yemeğinden sonra seçmeli beden eğitimi dersi için spor salonunda toplandılar. "Evet," diye bağırdı beden eğitimi öğretmeni. "Bu vücutları biraz şekle sokacağız. Salonun çevresinde koşmaya başlayın. Her turda dönüp nabzınızı kontrol edin. Eğer nabzınız atmıyorsa bana gelin." Oğlanlar homurdanarak kocaman salonun çevresinde koşmaya başladılar. Öğretmen kendi kendine güldü ve gidip duvara yaslanarak öğrencilerini gözlemeye koyuldu. "Hastings, kıpırda. Sendeki yağların birazını eritmemiz lazım," diye seslendi oğlanlardan birine. "Nabzını kontrol et." "İyi koşuyorsun Overstreet," diye bağırdın. "İyi tempo tutturdun." Knoss gülümsedi ve öğretmeninin yanından geçerken el salladı. Hiçbiri bütün bir ders boyunca koşabileceğini düşünmemişti. Dersin sonunda kendi kendilerine şaştılar. "Ölmek üzereyim," diyerek yutkundu Pete. Dersten sonra duşun altında dikiliyordu. "Bu adam askeri okuldan filan geldi herhalde." "Haydi Pete, bu kadar hareket iyi gelir sana," diyerek güldü Cameron. "Sana göre hava hoş," diye bağırdı Pete. "Adam seni rezil etmedi tabii." O sırada beden eğitimi hocası içeri girip neler olup bittiğini kontrol etmek için duşların arasında dolaşmaya başlayınca Pete yüzünü duvara döndü. "Çalışma grubunu toplamaya ne dersiniz?" diye sordum Mix duştan sonra. "Akşam yemeğinden sonra." "Harika, benim için çok iyi olur," dediler oğlanlardan birkaçı. "Sabunu yerden al Harrison," diye seslendi beden eğitimi öğretmeni. Sonra başka bir oğlanı işaret etti. "Sen, oradaki. Haydi kurulan artık." "Üzgünüm Mix, ben gelemem," dedi Knox. "Bu akşam Dumbbell'lerin evine yemeğe gitmem lazım." "Dumbbell'ler de kim?" diye sordu Pete. "Vay be, okulun önemli mezunlarındandır," diye ıslık çaldı Cameron. "Bunu nasıl ayarladın?" Knox omuz sikti. "Kendileri babamın dostları. 90 yaşlarında falan olmalılar." Olsun, dedi Neil gülerek. Her şey buradaki neydi belirsiz etten iyidir. Bundan eminim, diye onayladı Charlie. Oğlanlar giyinmişlerdi. Beden eğitimi giysilerini dolaplara tıkıp dışarı çıktılar. Todd bankta sessizce oturuyor, yavaş yavaş çorabını giyiyordu. Bu kadar dalma, boğulursun, diyerek güldü Neil Todd'un yanına otururken. Ne düşünüyorsun? Hiç, öylesine düşünüyordum işte, dedi Todd kafasını sallayarak. Çalışma grubuna katılmak ister misin? Todd, teşekkürler ama ben tarih çalışsam daha iyi olacak, diyerek gülümsedi. Sen bilirsin, dilediğin zaman fikrini değiştirebilirsin, diye karşılık verdi Neil. Kitaplarını toplayıp spor salonundan çıktı. Todd onun arkasından baktı. Sonra yine gözlerini boşluğa dikti. Ayakkabılarını giydi, kitaplarını aldı ve ağır adımlarla yatakhaneye doğru yürümeye başladı. Todd uzakta geniş bir alana yayılmış kampüsün etrafını çevreleyen yemyeşil ağaçların ardında batmaya yüz tutmuş kızıl güneşi gördü. Aslında ne kadar büyük ama burada ne kadar küçük, diyerek içine çekti ve çevresine bakındı. Yatakhanede koridor boyunca karşılaştığı çocuklara gülümsedi. Ama odasına doğru hızlı adımlarla yürüdü ve kapıyı çabucak kapattı. Kitaplarını masaya bırakıp yeniden yüksek sesle içine çekti ve oturdu. Yapmam gereken bu kadar çok ödev olduğuna inanamıyorum, dedi kitap yığınını karıştırırken. Tarih kitabını açtı, ilk defter çıkardı ve tertemiz olan ilk sayfaya baktı. Farkında bile olmadan "Günü yaşa" yazdı iri siyah harflerle. "Günü yaşa mı?" diye sordu kendi kendine yüksek sesle. "Nasıl?" Yine içini çekti. Sayfayı koparıp çöpe sepetine attı. Tarih kitabından bir sayfa çevirip okumaya başladı.